Merhaba kıymetli arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Kıymetli arkadaşlar, bu akşamki programımızda sizlere Müslüman bilim adamlarımızdan Sinan Paşa'yı anlatmaya çalışacağım. Sinan Paşa 1437-1486 yönetici, matematikçi, astronom, müderris. 15. yüzyılda yetişmiş alimlerden olan Sinan Paşa, 1437'de Bursa'da doğdu, babası İstanbul'un ilk kadısı olan Hızır Bey'di. Hem annesinin ailesi hem de babasının ailesi yüksek ilim adamlarına sahip bir aileydi. İlk eğitimini dedesi Molla Yegan'dan aldı, Molla Yegan'ın sohbet meclislerinde bulunan birçok alimle de tanışma imkanı buldu. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a geldiler. Babası vefat edince Fatih Sultan Mehmet tarafından Edirne'de bir medreseye hoca olarak tayin edildi. Fatih'in takdirini kazanarak aynı zamanda Hace-i Sultan lakabıyla padişahın hocalığına getirildi. O sırada İstanbul'da bulunan Ali Kuşçu'nun derslerini takip eden öğrencilerinden astronomi ve matematik hakkında bilgiler aldı. Sinan Paşa bu sırada 20'li yaşlarındaydı. Fatih Sultan Mehmet Sinan Paşa'yı 1470 yılında vezirliğe, 1476 yılında ise vezir-i azamlığa getirdi. Bundan sonra Hoca Paşa lakabıyla anıldı. Padişah ona çok hürmet eder, saygı gösterirdi. Bir yıl kadar vezir-i azamlık yaptıktan sonra bu görevden alındı. Padişahla aralarındaki bir anlaşmazlıktan dolayı bir süre sonra Sivrihisar Kadılığı'na tayin edildi. Fatih Sultan Mehmet'in vefatına kadar Sivrihisar'da kaldı. İkinci Beyazıt tahta geçince tekrar vezirlik görevi verildi. Ayrıca Edirne'de bir medresede dersler verdi. 1482 yılında emekliye ayrıldı ve çok geçmeden 1486 yılında İstanbul'da vefat etti. Sinan Paşa eli açık, zeki bir insandı. Felsefeye meraklıydı. Ayrıca kaleme aldığı eserlerinde üçgenler, açılar hakkında yorumlar yaptı. Edebiyat, fıkıh, astronomi, geometri alanlarında kitapları olan Sinan Paşa, ilmi eserlerini Arapça yazdı. Özellikle Türkçe kitaplarında kendine has bir üslup kullandı, ders verdiği medreselerde birçok öğrenci yetiştirdi. Allah-u Teala rahmet eylesin. Matematikçi, müderris, felsefeci Molla Lütfi. Vefatı 1494. Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt dönemlerinde yaşamış matematikçilerden birisidir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri ise Tokat'tır. Medrese ilimlerini Sinan Paşa'dan öğrenmiştir. Matematik, astronomi gibi ilimleri ise Ali Kuşçu'dan yine hocası Sinan Paşa'nın yönlendirmesiyle öğrenen Molla Lütfi, Ali Kuşçu'dan öğrendiklerini yine hocası Sinan Paşa'ya aktarmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in isteğiyle kütüphaneleri düzenlemesi için Hafız-ı Kütüplüğa getirilmiştir. Hocası Sinan Paşa Silivri'ye gönderilince Molla Lütfi de onunla birlikte gitmiştir. İkinci Beyazıt tahta çıkınca İstanbul'a geri dönmüş ve müderrislik yapmaya başlamıştır. Biraz dik başlı olması, ilminin çok, faziletinin yüksek olması sebebiyle bazı devlet görevlilerinin tepkisini çekmiştir. Onları eleştirdiği için pek sevilmemiştir. Şakalaşmayı çok sever, çok konuşurdu. Hatta bazen padişahla bile arkadaş gibi şakalaşırdı. Bazı iftiralar atılması sonucunda 1494 yılında öldürülmüştür. Bir matematikçi olan Molla Lütfi'nin eserlerinin çoğu Arapçaydı. Fakat 17. yüzyıl sonuna kadar birer rehber kitap olmayı sürdürdü. Birçok öğrenci yetiştiren Molla Lütfi'nin en meşhur öğrencisi İbni Kemal'dir. Meşhur eseri İzmirli Teo'nun bir eserinden kaynaklanan Sunak Taşı'nın iki katının bulunması hakkında eseridir. Eserde küp şeklinde olan sunağın iki katına nasıl çıkarılacağını hesap etti. Kitabın birinci bölümünde önce kare ve küp tarifi, çizgileri ve yüzeyleri ile ilgili bilgi verdikten sonra, küpün iki kat yapılmasının bir başka küp ilave etmek olmadığını, küpün 8 defa büyütülmesi demek olduğunu izah etti. Molla Lütfi, Mevzuatül Ulum Bilimlerin Konuları adlı eserinde de 100 kadar bilimi tasnif etti. İsimlerinden ve konularından bahsetti. Allah rahmet eylesin. Müderris, din alimi, mantıkçı, tasavvuf ehli Celaleddin Devani 1424-1502. Meşhur İslam alimlerinden Celaleddin Devani 1424 yılında İran'ın Devvan kasabasında doğdu. Ailesinin ilk halife olan Hazreti Ebubekir'in soyundan geldiği söylenir. İlk eğitimini bir hadis alimi olan babasından almıştır. Babası ona Arapça dil bilgisi, edebiyat, fıkıh, tefsir ilimlerini öğretti. Daha sonra Şiraz'a giderek buradaki büyük alimlerden ders aldı. Burada ders aldığı alimlerin isimlerini En-Muzecül Ulum adlı eserinde belirtti. Eğitimini tamamlayıp diplomasını aldıktan sonra Karakoyunlu hükümdarının yaptırmış olduğu medresede müderris oldu. Sonraki yıllarda ise Akkoyunlu hükümdarının hükmettiği Şiraz'da müderrislik yaptı. Her iki medresede de ilim öğrenmek isteyenlere fen ve din ilimleri okutarak birçok talebe yetiştirdi. Sohbetleri ve dersleri o kadar çok seviliyordu ki ünü her yere yayıldı. Kendi memleketinden ders alanlar olduğu gibi başka memleketlerden de dersine katılanlar oldu. Tasavvuf konularında da kendini yetiştirmek isteyen Devani, Tebriz'e gitmeye karar verdi. Tebriz'de İbrahim Gülşeni'nin sohbetlerine katıldı. Böylece hemen her ilimde söz sahibi oldu. Celaleddin Devani'nin özellikle kelam ve mantık ilimlerinde yazmış olduğu eserleri çok meşhurdu. Kaleme aldığı eserler İslam ülkelerindeki medreselerde ders kitabı olarak okutuldu. Elimize ulaşan eserlerinden kimisi Arapça, kimisi Farsçadır. Devani'nin önemli eserlerinden biri de Ahlak-ı Celali'dir. Farsça yazdığı bu eseri Hindistan'da 8 baskı yaptı. 1304 yılında İngilizce'ye çevrildi. Bu eserinde ahlakın güzelleştirilmesi ve düzeltilmesi, aile ahlakı ve siyasi ahlak konularını işledi. Sanatlı ve ağır bir dille yazılan kitabı 3 bölümden oluşturdu. Ahlak-ı Celaleddin'den birkaç tesirli söz şöyle kıymetli arkadaşlar. Konuşurken gülmemelidir. Birisi konuşurken sözünü kesip araya gitmemelidir. Kendisine bir şey söylendiği zaman söyleyenin sözü bitmeden cevap vermeye başlanmamalıdır. Lüzumsuz hareketlerden kaçınmalı, saç, sakal, elbiseyle oynanmamalıdır. Birçok eserle iz bırakan Celaleddin Devani 1502 yılında Devvan'da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kıymetli arkadaşlar, hayat hikayesini aktaracağımız son bilim adamımız Takıyyuddin bin Maruf 1501-1583. Devrinin en büyük astronomu ve matematikçisi olan Takıyyuddin bin Maruf 1521 yılında Kahire'de doğdu. Babası da Mısır'ın büyük alimlerinden birisiydi. Mısır ve Şam'da dönemin tanınmış hocalarından fıkıh, hadis, tefsir dersleri aldı. Eğitimini Kahire'de tamamladı ve burada medreselerde müderrislik yaptı. Kahire'den İstanbul'a gelerek devlette görev almak istedi. Matematik bilimindeki derin ilmi nedeniyle padişaha tanıtıldı. Takıyyuddin'in yardımlarıyla bir rasathane kuruldu. Kurulan bu rasathane dönemin en iyi astronomi aletleriyle donatıldı. Yapılan gözlem, kullanılan araç ve gereçler, çalışan astronomlarıyla son derece önemli bir yerdi. Ancak İstanbul'un fethinden sonra gözlem yapan ilk ve son alimdir. İslam ülkelerindeki vakit tayininde yanlışlıklar olduğunu ve yeni rasatlara, gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Rasathanede yapılan çalışmaları Sidretül Münteha isimli eserinde topladı. Bu eserde güneş parametreleri 3 gözlem noktası yöntemi uygulayarak hesaplandı. Bu yöntemi kullanan 3. kişiydi. Dakika ve saniyeyi verebilen saatler yaptı. Astronomik saatlerle gözle saatlerini anlattığı bir kitabı da vardır. Matematikte ve trigonometride çok iyi olan Takıyyuddin, Ondalık kesirlerin iki katının ve yarısını alınması, dört işlemin yapılması, kare kökünün alınması, altmışlık kesirlerin ondalık kesirlere dönüştürülmesi işlemlerini örnekleriyle anlattı. Altmışlık yöntem yerine onluk yöntem gökbilimcilerin daha çok işine yarayacağını savundu. Ondalık kesirlerin trigonometri ve astronometriye nasıl uygulanacağını anlattıktan sonra tablolarla uygulanışını gösterdi. Optik konusunda da uzman olan Takıyüddin, göz, görme, ışık, ışığın göze ve görmeye etkisi, ışıkla renk arasındaki farkları anlattığı Kitab-ı Nur'u yazdı. Ayrıca göllerden, ırmaklardan ve kuyulardan suları yukarı çıkarmak için çeşitli aletler tasarladı ve bunları bir eserinde ayrıntılarıyla anlattı. Yaşadığı dönemde ilklere imza atan Takıyüddin, 1583 yılında vefat etti. Allah-u Teala rahmet eylesin. Kıymetli arkadaşlar, programımızı burada noktalıyoruz ve hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Programımızın geçmiş bölümlerini YouTube'da Mustafa Durmaz kanalımızdan ve radyomuzun web sayfasından dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın kıymetli arkadaşlar.